Ayrım 52 sayfa 165. Teokrasi ve laisizm. İslam'dan önce Türkler teokratik bir toplum nizamı içinde değildi. Teokrasi, parantez içinde teokratia, yani dini esasların ve hiyerarşinin siyasi ve içtimai hayata her sahada egemen oluşu nizamı, Türklere yabancıydı. Eski Türk dini olan şamanizm ve onu yöneten şamanlar toplum hayatında ön planda gelmiyordu. İslam'dan önceki Türk boylarında dini taassup, parantez içinde bağnazlık yoktu. Bütün bunların baş sebebi, Türklerin devamlı bir cismani otorite ve kumanda isteyen savaşçı göçebe hayatıydı. Din ve dini teşkilat, hatta yerleşme hallerinde bile ister istemez bu otoriteye tabi kalıyordu. İslam'dan sonra Türklerin ilk büyük temasları Abbasilerle oldu. Bu devrede büyük kollar halinde Türk boyları ve özellikle 24 Oğuz boyu, İran Seddi'nin yıkılması ile güneye ve batıya yayıldılar. Ama gene aşiret önderlerinin emrinde kaldılar. Çünkü bu yayılış hem göç hem savaştı. Bu iş ancak aşiret disiplini ve savaşkan önderler isterdi. Büyük Selçuklu Devleti ile onu takip eden Horasan, Kirman, Suriye, Anadolu Selçuklu Devletlerini hep bu Oğuz boyları ve aşiret reisleri kurdu. Osmanlı Devleti de Selçukluların kalıntıları üzerine kuruldu. Selçuklular Abbasilerden şeriatı yani İslam hukukunu aldı. Ama Osmanlılar da imamlar ve ibadet teşkilatı, parantez içinde camiler gibi, fakihler yani din hükümlerinin yorumlanması yolunda çalışan fetva makamları ile hukuk bilginleri ve yargı makamları, parantez içinde kadılar, hep devletin emrinde ve nüfuzu altında kaldılar. Hem camilere hem mahkemelere din adamları veren medreseleri ise hemen daima devlet kurdu veya özel kurulanları devlet korudu. Kısacası Müslümanlık Türklerin hayatına girdi. Ama Müslüman Türk devletleri ancak yarı teokrat bir nizam içinde kaldı. Kadı, şeriat ve İslam hukuk ve fıkhı hiçbir zaman idareye tam hakim olamadı. İdarenin emrinde kaldı. Dipnot, gerek peygamber ve ilk dört halife zamanında, gerekse Emevi ve Abbasi Arap devletlerinde İslam hukuku kanunnameler halinde derlenmedi. İslam'da ameller yahut hareketler için iki hüküm makamı ve iki çeşit müeyyide vardı. Dinin manevi ve vicdani hüküm ve müeyyidelerini müftüler yahut fakihler fetvalarla düzenlerdi. Müftülerin zecri ve icraî kuvvetleri yoktu. Kazai hüküm ve müeyyideleri de kadılar düzenlerdi. Kadılık bir mahkeme-i şer'iye ve bunların hükmü kanun mahiyetindeydi. Bu hükümlere akdiye denirdi. Akdiyelerin müşterek kudretine daha sonraları şeriat denildi ve bu anlam daima kanun manasında alındı. Bütün şeriat hakimleri kadı ve bütün yargı makamları şeriat mahkemesi mahiyetindeydi. İslam fıkhının kaynakları, kitap, parantez içinde Kur'an, sünnet, parantez içinde peygamberin amelleri, hadis, parantez içinde peygamberin kavilleri, fakihlerin içtihatları, parantez içinde yani kıyas ve icma-i ümmet, parantez içinde yani toplumun kararları idi. Şeriat yani İslam hukuku da örf ve adetlerden gelmeyen naslarla örf ve adetler icma ve ülil emr parantez içinde yahut devletin emirlerinden ibaretti. İslam hukukunun Roma hukukundan geldiği hakkında deliller görülmektedir. Bu son konuda Profesör Doktor Muhammed Hamidullah, C.H. Boski ve Profesör C.A. Nalno'nun incelemelerini veren İslam Fıkhı ve Roma Hukuku isimli eserde mukayeseli bilgiler vardır. Nitekim gerekince Osmanlı padişahları hem fakihten hem hukukun en yüksek merci olan Şeyhülislamlardan, mesela oğullarını ve kardeşlerini öldürmek için diledikleri kadar fetva alabildiler. Çünkü padişah fakihin ve kadının değil, fakih ve kadı padişahın emrindeydiler. Bu sebeple eski Osmanlı İmparatorluğunu İslam hukukunun yürürlükte olduğu fakat ruhani hiyerarşinin değil cismani saltanatın hakim bulunduğu yarı teokrat bir devlet olarak saymak doğru olur. Zaten bir istila devleti olan bu imparatorluğun kuruluşu ve yerleşebilmesi için de başka çare yoktu. Halifelik bile Osmanlı Devleti'nde belirli bir müessese değildir. Padişahlık vasfı daima daha önde etkiliydi. Halifenin dünya İslamlarının başı olduğu gibi bir durum ancak çöküş devrinde ve ilk defa Küçük Kaynarca Muahedesi'nde, parantez içinde 1774, Kırım Müslümanları dolayısıyla akla geldi. 1914 Dünya Harbi çıkınca İstanbul'da halifenin bütün dünya Müslümanlarını Kutsal savaşa davet eden fetvası ise hiçbir yankı uyandırmamış, hatta gülünç bir tarihi vesika olarak kalmıştır. Dipnot: Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren hukuk işlerini şeriat esasları dahilinde yürüttü. Eski yeni bütün idari kanunları evvela Fatih Sultan Mehmet bir araya topladı. Fatih Kanunnamesi, parantez içinde Kanunname-i Ali Osman, Tarih-i Osmani Mecmuası ilavesi 1914. Sonra da Kanuni Sultan Süleyman İdari Hukuki Siyasi Kanunları derledi. Kanunname-i Süleyman, parantez içinde Kanunname-i Ali Osman, Tarih-i Osmani Mecmuası ilavesi 1913. Kaldı ki Osmanlılar her fethettikleri bölge veya şehir için ve mahalli örfleri de göze alan kanunnameler neşretmişlerdir. Parantez içinde Tarım Bakanlığı Mesleki Mevzuat Serisi numara 5 ila 7. cilt. Bizde hukuk esas ve müesseselerinde garba yöneliş 19. yüzyılda başladı. 1837 Sultan Mahmud parantez içinde adli tarafından Meclis-i Valai Ahkam-ı Adliyesi ile Şura-i Babali isimli iki hukuk encümeni kuruldu. Tanzimat ilanından sonra parantez içinde 1839, 1840 ve 1851'de ceza kanunları hazırlandı. 1858'de arazi kanunu düzenlendi. Nihayet 1869'da Batı mevzuatından da faydalanılarak İslam fıkıh ilminin tarifini ve kaidelerini açıklayan bir mukaddime ile 16 kitaptan müteşekkil Mecelle-i Ahkam-ı Adliye meydana getirildi. Bu hükümler ve mevzuat Cumhuriyet'te yerlerini Batı kanunları alıncaya kadar Osmanlı hukukunun esası oldular. Şeriat mahkemelerinden parantez içinde şer'iye mahkemeleri kısmen ayrılma hareketi 1859'da başladı. Ondan sonra Türkiye'de hem şer'iye hem nizamiye mahkemeleri faaliyette bulundu ve şer'iye mahkemelerinin konuları sınırlandı. İşte hilafetin kaldırılmasından sonra ilga edilen şer'iye mahkemeleri bunlardır. Ondan sonra devletin hukuki yapısı dini ilkelerden ayrılarak laik ve batı devlet nizamına geçilmek imkanı hasıl oldu. Cumhuriyet, hilafetin kaldırılması, şeriat mahkemelerinin kapatılması ve İslam hukuku ile din hizmetleri için eleman yetiştiren eski medreselerin marif vekaletine devri suretiyle tedrisatın tevhidi, parantez içinde eğitimin birleştirilmesi ve dolayısıyla eski medreselerin tamamen kapatılması kararlarını alırken, işte o yarı teokratik Osmanlı Devleti'nin yerinde laikliğe yönelen bir devletin yapısına el atmış oldu. Gerçi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ikinci maddesine göre devlet dini İslam'dı. Yani devlet henüz dini bir devletti. Fakat laik devlete doğru büyük adımlar atılmıştı. Çünkü laik bir devlette siyasi ve hukuki yapı ile devletin sosyal kuralları din ilkelerine göre değil, tabi hukuka, çağdaş manasıyla vicdan hürriyetine göre düzenlenecekti. İşte asıl bu hareket, devletin yapısında bir keyfiyet, parantez içinde nitelik değişikliği, yani bir inkılap olacaktı. Gazi bu inkılaba doğru kısmen de olsa yönelirken, onun itici kuvveti acaba neydi? Gazi'nin inançları ve mantığı, önceden işlenmiş, benimsenmiş bir doktrin sistemine mi dayanıyordu? Gazi'nin etrafında laisizmin ilkelerini ve laik bir devletin hukuk dayanaklarını kavramış, hazmetmiş ve bu inkılaba, hem bilinç hem de bilinçli bir heyecan yahut antuziyazmla bağlı mücahit bir inanmışlar kadrosu mu vardı? Bu soruların kesin cevaplarını vermek zordur. Sanıyoruz ki bu konu Gazi Mustafa Kemal'in fikir ve kişilik özelliklerini, gelişmelerini ayrıca ele alacak özel araştırmalarla işlenmelidir. Ama şu kadarı hemen söylenebilir ki Gazi'den önce Türkiye'de laik devlet yolunda sistemli ve teşkilatlı bir aydınlar mücadelesi olmamıştır. Türkiye'de laisizmin daha önce bir doktrin savaşı yapılmamıştır. Gerçi meşrutiyet devrinde taassuba karşı çıkanlar olmuştur. Abdullah Cevdet'in İçtihat dergisi taassuba cephe almıştı. Bu derginin yazarlarından Hakkı Bey'in Batıl İtikatlara Karşı İlan-ı Harp isimli eseri yankı uyandırmıştı. Louis Bonner'in Madde ve Kuvvet isimli eseri aydınları meşgul etmişti. Fikret'in Tarihi Kadimi de aydınların ezberlerindeydi. Bunlara benzer daha bazı yayınlar da yapıldı. Bir meşrutiyet aydını olarak Mustafa Kemal'in bu yayınları takip ettiği bilinmektedir. Mesela Diyarbakır cephesinde bu kitapları masasında bulundurduğu, okuduğu, bunlar üzerinde etrafındakilerle konuştuğu, notlar aldığı malumdur. Şu halde Gazi, hür düşünce cereyanlarına yabancı değildi. Ama şu var ki, bu yayınların hepsi ancak taassuba karşı çıkıştan ibaretti. Sistemli bir doktrin savaşı haline gelmemişti. Bundan başka Ziya Gökalp'in de meşrutiyet yıllarında ve özellikle Birinci Dünya Harbi içinde memleketin okuryazarları üstünde yaygın, sürükleyici bir etki yapan fikirleri ve kişiliği üstünde durmalıyız. Ziya Gökalp sosyoloji problemlerinden, millet, din, devlet meselelerinden, halkın günlük yaşayışına kadar, ilmi etütlerden politik makalelere, şiirlere, destanlara, ilahilere kadar birbirine bağlanabilen çeşitli çalışmalar, fikir yayınları yapmıştır. Nevi şahsına münhasır, yani kendine özgü bir düşünürdü. Bu arada İttihat ve Terakki'nin Merkez Komitesi üyesi olarak partisinin liderleri ve politikası üstünde etkiler yapıyordu. Hem Türkçü, hem İslamcı, hem asrileşme taraflısıydı. Turancı olarak da hem ırkçı, hem bilimsel bir niteliğe vardırılamayan bir Türkçülüğün öncüsü görünüyordu. Padişah ve halifeyi benimsiyordu. İslam hukuku üzerine yayınları vardı. Dipnot, Birinci Dünya Harbi içinde İstanbul'da yayınlanan İslam Mecmuası'nda çıkan İçtimai Uslu Fık, Örf Nedir, Hüsnü Kup, Dinin İçtimai Kıymetleri vesaire gibi incelemeleri ilgi çekicidir. Bu yayın faaliyeti sırasında Ziya Gökalp, Şeyhülislam'ın kabineden çıkması, hukuk ve fıkıh işlerinin ayrılması gibi esaslardan başlayarak, Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, mahkeme birliği, bütçe birliği, üniversite muhtariyeti gibi konulara kadar çeşitli görüşleri savundu. Fakat Gazi Mustafa Kemal'in Gökalp'e karşı, ihtimal ki Gökalp'in iddiaçılık bağlantısı ve Enver Paşa hayranlığı ile Turancılık çabaları dolayısıyla fazla bir ilgisi görülmemiştir. Özel konuşmaları sırasında Gökalp hakkındaki görüşlerinin de hayranlık ifade etmediği anlaşılmaktadır. Zaten arada mizaç farkı da vardı. Gerçi bu haller Gazi'nin Ziya Gökalp'e karşı koruyucu ilgilerine engel olmamıştır. Ama Gazi'nin Ziya Gökalp'ten fikir ve ilham aldığını ortaya koyabilmek için şimdilik yeterli deliller yoktur. Öyle görünüyor ki Gazi Mustafa Kemal, saltanat ve hilafetin lağvı gibi bunların devamı olan şeriat mahkemelerinin kaldırılması, medreselerin kapatılması, hulasa devletin laikliğe yöneltilmesi hareketlerinde meşrutiyet devrinin taassupla mücadele cereyanlarından elbette ki az çok etkilenmiştir. Çocukluk ve ilk gençlik hayatında mutaassıp bir aile terbiyesi almamış olmasının etkilerini de buna eklemelidir. Bunlardan başka, çağın akışından gelen sezgileri, milletin mutaassıp değil cahil olduğu yolunda görgüye dayanan kanaatlerini de bu etkiler arasında saymalıdır. Dipnot, İsmet Paşa'nın parantez içinde İnönü Hayatı ve Devri, İkinci Adam isimli 3 ciltlik eserimizin konusu olduğu için burada ve onun bu hareketlerdeki desteklemeleri üzerinde ayrıca durulmamıştır. Ama gene de bu laisizm hamlesini bütünüyle Gazi Mustafa Kemal'e mal etmekte tam bir isabet vardır.